Yargıyı iyi anlamak için yargının nerede durduğunu anlamak gerekiyor. Yani yargı nedir ve yargının bütün sistemdeki yeri nedir? Şimdi Hegel'in mantık bilimi bir durma noktasına, daha ötesi olmayan bir sınır noktasına doğru ilerliyor. Yani bu şey gibi görünüyor, analitik gibi görünüyor ama değil. Yani bir tamamlanmaya doğru gidiyor ve bu yargı kavramın ikinci işlevi, kavrama geldikten sonra kavramın ikinci işlevi yargı. Yargıyı anlamak için şey gerekiyor aslında. Kavramı tabii ki evrensel, tikel ve tekil momentlerini iyi çözmüş olmak gerekiyor. Bir de bunların yargı aşamasına geldiğimiz zaman, yargıya geldiğimiz zaman hangi role geçtiklerini de düşünmemiz gerekiyor. Yani yargıda aslında bu kavram oyunları sürüyor. Yani kavramı çözümlerken Hegel'in yaptığı şey önce evrenseli koymaktı. Evrenseli şeyden getiriyordu. Tözden getiriyordu. Yani bir önceki bölümden getiriyordu. Evrenselden onun diyalektiğiyle tikele geçmekti ve daha sonra ikisini birleştirmekti. Yani kavramı incelerken ve yargıyı incelerken aynı momentleri kullanıyor. Ama kavramı incelerken onları kullanma tarzıyla yargıyı incelerken onları kullanma tarzı farklı. Ona dikkat edersek netleşiyor biraz daha şey. Şeyde kavram bölümünden sonra yargıya geldiğimiz zaman yargı aslında kavramın ortadan kalkması anlamına geliyordu. Yani orada bir şey var, negatif kavram var. Negatif kavram düşüncesini biraz daha zorlarsak ya da ileri yürütürsek, olumsuz kavram ilkin şey getiriyor benim aklıma, kavramın kendiyle ilişkisini ya da yani olumsuz kavram dediğimiz zaman orada bir ilişki imleniyor hemen. Çünkü yargı kavramın ortadan kalkmasını gerektiriyor, değil mi? Ortadan kalktığı zaman kavram ne ortaya çıkıyor? Ortaya çıkan şey negatif kavramdı ya da olumsuz kavramdı ve olumsuz kavram ne demek diye düşünürsek bunu yargının açılımıyla nasıl bağlayacağız bilmiyorum. Şimdi devam edelim yine. Yargı kavramın tikelleşmesi ya da realleşmesi diyor, olgusallaşması diyor ve kavramın belirlik kazanması da diyebiliriz. Ama kavram da zaten belirli. O yüzden daha ileride bir iki noktada belirlenim ya da belirli belirlilik anlatımını kullanıyor. Ona gelmedik, geleceğiz. Şimdi kavramın yargı alanındaki devimini, kavramın devimini sözcüğünü biliyoruz, o anlatımı. Kavramın yargı alanındaki devimini inceleyeceğiz. Şimdi burada
devrim, gelişme dediğimiz şey.
Açınıma, kavramın oradaki şeyleri, bağıntıları, yani devrimi diyeceğiz, açılması, evet. Kendi kendisiyle ilişkiler kuruyor ve bu ilişkilerin karakterleri. Yargı, bir şey daha var, onu da buraya katalım. Yargı, özne ve yüklemi kapsıyor ya da tekil ve evrenseli kapsıyor, ama özne ve yükleme dönersek bizi önermeye götürüyor ve önerme bizim bütün konuşmamızın biçimi. Değil mi?
Her şey önermedir, evet. Ya da her şey,
evet.
Soruyu sınıflandıramamıştık.
Soruyu sınıflandıramadık. Ünlem var, yani gel mesela, bu bir önerme mi? Değil. Ona önerme değil diye gel. Silahla selamdır, bu bir önerme mi? Ya da yargı mı? Hayır. Onlar Hegel'de de yok. Onları belki daha sonra çözmeye çalışacağız. Evet. Şimdi önermenin İçinde özne ve yüklem artı koşaç var, yani ya da özne, koşaç ve yüklem. Bu yapı bazı pozitivistlere şey görünüyor, yetersiz görünüyor ve onlar bunun önerme yapısının daha fazla. Çünkü bu Aristoteles'ten gelen formülasyon ve özellikle Frege var bu işin başında. Russell de tabii arkaya takılıyor. Bunlar Aristoteles'in önerme biçiminin yanlış olduğunu buluyorlar. Önermenin daha karmaşık olduğunu söylüyorlar. Yani önermenin daha karmaşıklığı dedikleri şey, önermenin içindeki şeylerin, parçaların şeyleri artması ya da kendi aralarında ilişkileri. Yani önerme özne yüklemdir. Mesela gül kırmızıdır yargı ya da önerme olarak düşünüldüğünde onu görmek çok kolay ya da anlamak, çözümlemek çok kolay. Ama ben geldim. Yani bu bir önerme mi, yargı mı ya da ne? Orada biraz zorlaşıyor gibi görünüyor ama aslında yine aynı bağlantılar var. Yani özne var, o koşaç var ve yüklem var. Ve yüklem gelmekten türetilen bir sözcük ya da anlatım ve gelmenin kipi. Geldim, koşaç da orada şey yapıyor. Şimdiki zamandan ya da geniş zamandan başka bir kipe geçiyor değil mi? Geçmiş zamana geçiyor ve o zaman kipini kattığımız zaman, ki mantıklı zaman kipini katılmaması gerekiyor bir bakıma.
İlgisi yok.
Evet, katarsak şey. Yani orada şimdi dil bilgisi ve mantık arasındaki bağıntıyı inceleyen bir şey yok, araştırma yok yani sağ olsun.
Şeyi değiştiriyor mu? Zaman yani özne ile yüklem arasındaki ilişkiyi değiştiren bir şey değil.
Değiştiren bir yanı var. Yani devimi anlatan bir şey, zaman kullanacağı.
Evet.
O zaman da o önemli
bir şey. Kullanacağız çünkü bize şey kalmaz. İzah etmek için bir alan kalmaz.
Evet, zamanı kullanırsak mantık biliminin ötesine geçeceğiz.
Evet.
Yani o yüzden onu almamış Hegel ve Hegel'in şeyi gördük geçen hafta. Bütün bu Hegel'in kullandığı yargı çeşitleri Kant'ın Arus'un eleştirisindeki tablonun tıpkı basını. Aynısı. Orada da dört bölüm var. Ve şeyler, üçlemeler aynı. Yani Hegel sadece Kant onu başka bir yerden alıyor. Aslında bu yargı türleri biliniyor önceden. Bunların arasında şeyi katmıyorlar. Zaman kapsayan ortaçları katmıyorlar. Ortaç diyebilir miyiz? O gerund denen şey İngilizce'de.
İsimisi var.
Genellikle diyorlar. Evet. Adse. Yani came mesela. Şimdi he came de dediği zaman İngiliz. Orada iki tane sözcük var. Aslında bazı dillerde Türkçe'de bir tane var. Geldi. Geldi dediğimiz zaman o bir önerme mi? Bir önerme. Eğer özne istiyorsak var. Ama özne görünmüyor. Yani koyabilirim ben oraya. O. Değil mi? Kesin olarak belli bir özne var. Gelmek past tense, geçmiş zaman geçmiş zamanı değil. Genel olarak zaman ya da normal koşuşa dönersek orada olmak diyeceğiz. Ben olmak ya da o olmak geldi nedir? Orada gelmek değil. O olmak
gelmiş.
Yani geliyor da olabilir, geldi de olabilir, gelebilir de olabilir. Herhangi bir kip olabilir. Eylemin herhangi bir eylem sözcüğünün herhangi bir açılmış durumu olabilir. Orada yine o yüklem rolünü üstlenecek. Yani ben olmak gelmek gibi bir şey olacak. Ya da ben olmak gelmiş. Böyle açımlanabilir şey. Evet. O tür şey.
Geldim sözcüğü aslında özne ve yüklemin birliğini göstermiyor mu?
Zaman da var.
Yani gelme kavramıyla
çok az şey gösteriyor.
Kavram ve realitesini gösteriyor aslında. Gelme kavramının kendini ve realitesini gösteriyor. Geldim dediğim yani mastar halden onu işte dili geçmiş zamana veya işte şahıs ekini aldığı için de aslında realitesiyle
zaman sildik yani.
Ama realitesinden bahsediyorsak zamanını birleştirmemiz gerekiyor. Kavram ve realitesi.
O zaman mantığın dışına çıkıyoruz.
Mantığın dışına çıkmadan bakıyoruz.
Zaman, kavram ve realitesi. Mantıklı kalamayız. Yani zaman, görgü zamanı.
Zaman kavramının esasıyla bakıyoruz. Çünkü yani kavramın realitesinden bahsedeceksek eğer...
Doğa felsefesindeyiz en azından.
Orada bile iş yok bu işin.
Yani onu kabul edersen tamam olabilir. Yani, o
yani kavramın realitesi...
Önermeler şey olabilir, real dünyanın önermeleri olabilir. Ama buradaki Hegel'in sınıflandırmasında zaman faktörü yok en azından. Tamam, devam et. Yani geldim, orada şey var, özne var, eylem var, koşaç var, zaman var, kipler var.
Yine mantıksal alanda incelediğimiz bir realite. Yani kavramın evet. Realitesi. Belki gelmek fiilinin kavramı ve gelmek fiilinin realitesini birleştiren bir durum. Geldim derken belirli bir gelme, belirli birinin belirli bir gelişi evet. değil. Kavramsal olarak incelenmesi durumundan söz ediyorum.
Tamam, devam edelim. Ya döneriz ona tekrar. Tamam. Eğer yakalayabilirsek tamam. bir bağlantı ya da sen yakalayabilirsen döneriz. Çünkü şey oldu. Yani var bir konu gibi görünüyor. O geldiğim sözcüğünü analiz etmeye kalktığınız zaman gerçekten çok fazla şey çıkacak. Evet. Şimdi yargıda kavramlar, üç kavram türünün, eğer onlara tür diyor, yani tekil, tikel ve evrensel, bunların etkileşimleri var ve 486 büyük mantıkta. Şimdi burayı yani bunun üzerinde gerektiği kadar durmaya karar verdik. O yüzden tekrar temele dönüyoruz. Aslında temeli sağlamlaştırdığımız zaman son yargı kiplerini ya da biçimlerini ele alıp onları çözmemek oldukça kolaylaşıyor. O yüzden temele tekrar bir bakalım. Şimdi kısaca özetlersek, özleme eklem konusunda daha fazla söz etmeyelim. Kavramın kendi kendisi yoluyla yarılması ya da tikelleşmesi, onu da biliyoruz. Yargı ve önerme arasındaki ayrım, onu da biliyoruz. Kavramın
şimdi mesela kavramdan yargıya nasıl sıçradık? Ona
dönelim mi?
Bilmiyorum. Yani herkes anladıysa dönmeyelim ama sanki
kavramdan yargıya nasıl döndük? Kavrama döndüğümüz zaman, kavramda daha önce söyledim, kavram tözden çıkan sonuç ya da tözü izleyen kavram, yani zorunluluğu izleyen özgürlük de diyebiliriz. Kavrama nasıl geçtiğimizi, o da önemli bir konu ama şimdi ona girmeyelim.
Kavramdan yargı.
Kavramdan başlayalım. Kavrama geldiğimiz zaman, kavram nedir dediğimiz zaman, kavram normal olarak şey, ana kavramı gibi anlaşılıyor ya da Hegel en azından onunla bir oyalanıyor bir süre. Kavram şey gibi görünüyor. Kavram nedir?
Yani ortak özellikleri barındıran şey, analitik olan yanı buydu galiba.
Analitik olan yanı oysa o zaman kavram otomatik olarak aynı zamanda evrensel de özdeşleştiriliyor doğal bilinçle. Yani doğal bilinç kavram dediği zaman, bir şeyin kavramından söz ettiği zaman onun evrenselini anlıyor. Ya da ideası da bir bakıma aynı şey. Ya da türü de aynı şey. Ya da cinsi. Yani kavramda bir evrensellik momenti var. Şimdi kavramda var mı yok mu, bunları felsefe tarihinden de biliyoruz, genel kültürden de biliyoruz. Yani evrensel kavram, tikel kavram ve tekil kavram, bunlar Hegel'in buluşları değiller. Hegel'in aslında verili olarak aldığı şeyler. Evrensel kavram. Bizi burada kavramdan yargıya doğru gideceğiz. Tekrar kavramın içinden geçiyoruz. Kavramın evrenselliğinden sonra, yani evrenselliğini devindirebilmek için uygulamamız gereken diyalektik şuydu. Evrensel kendinde tikel karşısında olduğu için evrensel. Bunu gördüğümüz anda evrenselin tikelle bir olduğunu görüyoruz. Böyle yani evrensel nasıl özne ancak yüklem karşısında kendini özne olarak belirleyebiliyorsa, çünkü yüklem olmadan özne, özne yüklemsiz bir özne düşünülebilir mi? Soyut olarak düşünülebilir ama gerçekte öyle bir şeyin olmaması gerekir. Evrensel için de aynı şey geçerli. Evrensel ancak tikel tarafından olumsuzlandığı ölçüde evrensel, onun tarafından belirlendiği ölçüde ve o zaman onu kendinde kapsıyor. Hegel şey diyordu, evrensel ve tikel ikisi de bütünlükler, ikisi de bir. Burada önemli olan şey, daha önceki bağıntılardan farklı olan şey, evrenselin ve tikelin tam eşitlikleri, ama tam eşitlikleri. Yani şeyi söyleyemiyoruz, varlık ve belirli varlık tam olarak eşittir diyemiyoruz. Ama evrensel ve tikel ve tekil, bunlar tam olarak eşitler ve yargıda da zaten bu karşımıza çıkacak. Evrensel tikelle kendi diyalektiğini, tikelde diyalektiğini gösteriyor ya da tikel evrenselin şeyi olumsuzlaması ve burada henüz yargı yok. Yargı neden yok evrensel tikelle birleştiği zaman ya da tikele geçtiği zaman? Koşaç yok.
Ama içeriye düşer yani bir şey
terim,
yani.
İki terim var ama. Yani evrensel ve tikel var. O aşamada henüz koşaç yok. Peki yargı aşamasında koşaç nedir? Üçüncü terim olarak. Varlık tamam, olmak.
Tikilleşme.
Ve koşaç boş orada. Eğer onu doldurmaya çalışıyor. O dolduğu zaman tasıma geçiyor. Ve ona da geleceğiz. Şimdi
o belirlilik değil mi oradaki aslında koşacı yapan?
Hangi belirlilik? Tikel var. Tikel, evrensel ve tikel ilişkisi yargı değil.
Tikilleşme değil.
Özne ve yüklemin birliğinin belirliliği.
Daha kavramdayız. Özne de yok. Özne ve yüklem olması için koşaç gerekir. Ya da, önerme yapısı gerekir.
Evrensel ve tikelin birliğinin belirliliği. Yani çünkü evrensel ve tikel kavramı.
Tekil oluyor.
Evet, o tekil. Birlik tekil oluyor. Yani tekil de yargı değil.
Ama tekil değil ama bir sonraki tamam, durumu.
Bir sonraki durum öyle olacak ama henüz evrensel ve yani evrenselden tikele geçtiğimiz zaman, tikelle geçtiğimiz zaman yargı henüz ortada yok. Onu demek istedim. Ona dikkat çekmek istedim.
Çünkü koşaç yok.
Koşaç yok. Yani
çünkü önerme değil.
Önerme yok henüz. O zaman koşaç nereden geliyor sorusu çıkıyor. Şimdi devam edelim. Buraya kadar güzel. Evrenselden tikele geçiş. Evrenselin kendi işlevi. Kendi olumsuzlaması ya da olumsuzluğu ve bu ikisinin birliği tekil. Tekil. Üçüncü moment. Karşıların birliği. Ve tekilden kurtulmanın en kolay yolu onu kurgul moment olarak ortadan kaldırmak. Yani ona itiraz edemeyiz. Eğer evrensel ve tekil karşıtlar iseler ve evrensel ve tikeli kapsıyorsa o zaman tikel kendini ortadan kaldırmak zorunda. Tikelin kendini ortadan kaldırması tekilin kendini ortadan kaldırması tekil, evet, aslında tekil kavramın tamamlanması oluyor yine bu şey üçlü yapı içinde. Çünkü evrensel henüz kavramın bütünü değil. Tikelleşme ve tekilleşme eksik.
Tekil ortadan kalktığında nereye gelmiş olacağız?
Olumsuz tekile gelmiş olacağız.
Olumsuz tekil.
Evet. Aslında tekil eğer kavramsa o zaman olumsuz kavrama gelmiş olacağız.
Son nokta mı?
Hayır. Yeni bir başlangıç noktası. Yani son nokta gibi görünen şey tekildi. Tekilde iki moment tamam. Evrensel ve tikel.
Onu sordum zaten.
Kapsamda. Kapsamda ama kapsanan şeyler çelişkili şeyler.
Birbirini ortadan kaldırdı.
Yani kapsamda orada tekili ortadan kaldıracak. Şimdi bunları Hegel bu tarzda formüle ediyor mu? Bunu araştırabilirsiniz.
Düğüm kolay çözülmeyecek
mi? Ne?
Düğüm kolay çözülmeyecek.
Kolaylaştırmaya çalışıyoruz ama burada kavramın ortadan kalkması, kavramın kendini yitirmesi falan Hegel'in kendisi de bu sözleri kullanıyor. Yani şaşırmamamız gerekir. Kavram ortadan kalktığı zaman kavram şey olmuyor, silinmiyor ya da bitmiyor, sona ermiyor. Sadece olumsuz oluyor. Ve negatif kavram, kendiyle ilişkili kavram, o yargının karakteri. Çünkü yargıda yine doğal bilinç kolayca görüyor. Şey var, kavram ilişkileri var. Tekille evrenselin ilişkisi ya da tekille tikelle evrenselin ilişkisi vesaire. Bunları da reddetme şeyinde değiliz, durumunda değiliz. Şimdi kavram ortadan kalktığı zaman bu Hegel buna kavramın yarılması diyor. Herhalde örtüşüyor bu. Yani Hegel'in kavramın yarılması ya da bölünmesi dediği şey kavramın ayrımına karşılık düşüyor. Kavramın ayrımı yargı demek. Yani yargı ayrımsız olabilecek bir şey değil. Değil mi? Evrenselden soyut olarak söz edebiliriz ama yargıdan ne zaman söz etsek bir ayrım imleniyor orada.
Neyden ayrım? Neyin
ayrım? Yani kendinden ayrım.
Kendini ayırıyor.
Evet.
Kavram yarılıyor.
Ayrım var. O ne olumsuz momentte ayrım var diye. Olumsuzluk ayrımdı. Tekrar dönüyorum. Olumluluk bu kurgul düşünceyi yapabilmemiz gerekir. Olumlu dediğimiz zaman dolaysız anlıyoruz. Dolaysızda ayrım yok. Dolaylı dediğimiz zaman
ayrımlı.
Ya da dolaylı buradaki yargı durumuna geçtiğimiz zaman oradaki dolaylılık şu, kavram kendini ortadan kaldırıyor. Kavramın kendini ortadan kaldırması ortaya yargının çıkması anlamına geliyor ve yargı dolaylı bir kavram ya da dolaylı kavram öyle diyebiliriz. Dolaylı kılınmış
kavram. Peki şey olarak koyabilir miyiz? Bu. Tekili birin kendini kendinden itmesi olarak koyamaz mı?
O zaman,
yani burada tekillik...
Ama o zaman şey olacak, çoka gidişi olacak.
Ama aslında yargı anlamda çok, evet.
Ama yargıda ayrım var, yani çok...
Çok olarak almamak gerekir belki de onu.
Tekiller çokluğa gidiyorlar, tamam, onu düşünebiliyoruz. Ama yargı... o tekin ortadan kalkması anlamına geliyor mu? Yani orada Hegel onunla ilgileniyor. Orada aslında şöyle bir şey, yani bu belki de, bilmiyorum şimdi ben o zaman öyle yazar mıydım? Bu tekilin kendini atomize etmesi ya da çokluğa dağıtması, aslında bu doğal bilincinin ya da anlayan evrenselle anladığı şey. Çünkü o zaman o atomlarda ya da birler çokun birilerinde ortak olan bir olacak ve o ortaklık evrensellik olarak anlaşılıyor. Normal bir işte.
Şey yani çok...
Tümelliğe gidiyor, tümlüğe gidiyor. Evrensel, yine Hegel evrensel tümlükten ayırıyor. Yani tümlüğe şey diyor, bu görgül evrensel ya da anlayan evrensel.
Evrensel mantıksal.
Yani tüm insanlar dendiği zaman bu evrensel insanlıkla aynı şey anlamına gelmiyor. Benziyor aslında, yani tamamıyla yanılıyorlar diyemeyiz ama tüm insanlar dendiği zaman yani var olmayan insanlar ya da yok olmuş insanlar.
Niceliğe kaçan bir şey.
Niceliğe kaçan.
O yüzden o tümel, evrensel yerine tümeli düşünen insanlar bu konuyu şey yapıyorlar. Kaçırıyorlar bence. Yani o evrensel yerine tümel diyenler, öyle çeviriyi falan öyle yapanlar. Henüz felsefenin ABC'sini gözden kaçıran kafalar olacak eğer öyleyse.
Yani. Görgülü mantıksal ayrımı yok.
Evet. Yani o zaman Rousseau da onu düzeltiyor. Yani şey diyor, evrensel bilinç, tüm bilinç, herkesin bilinci, tüm insanların bilinci demek değildir. Rousseau şey yapıyor, onu yakalıyor. Ve Rousseau'da çok güzel şeyler var. Mantıksal ya da kavramsal çözümlemeler var. Her şey yani. O politik yazılan içinde evrensel ve tümel arasında büyük ayrım var. Ortaklık, Gemeinschaft, yani o şey, community, şeyden ayrı, evrenselden ayrı. Ama şey değil, o kadar da ayrı değil. Yani çok uzak değil, onu demek istiyorum. Yoksa gerçekten saltık olarak ayrı. Anlak evrenseliyle usun evrenseli tamamen şey, farklı şeyler. Ama onunla yanılgıya götüren şey, o aynı zamanda da belli bir yakınlık görüyor onda. Şimdi tekil ortadan kalkıyor. Tekilin ortadan kalkan kavram aslında. Yani tekil dediğimiz zaman tekil kavramdan ayrı bir şey değil. Kavramın ta kendisi ve kurgu kavram aslında realize olmuş ya da edimselleşmiş kavram. Bunlar şeyler. Daha sonra olgunlaşacak olan noktalar. Şimdi kavram ortadan kalktığı zaman, negatif kavram ortaya çıktığı zaman, olumsuz kavram ortaya çıktığı zaman, bu kavramın olumsuzluk ve ayrım, bunları şey yapıyorduk, bir araya getirmeye çalışıyorduk. Konsantre olabiliyorsanız deneyin yapacaksınız. Olumlu dolaysızdı. Yani tek parça, olumluda henüz bir şey yok, ilişki yok, ayrım yok ama olumsuzlama tekil olamaz. Yani olumsuzlama, eğer olumsuzlama olmuşsa iki şey var ortada. Bir olumsuzlamadan önceki durum, bir olumsuzlanan durum.
Bir de olumsuzlayan.
Kendi kendine olumsuzluyor diye düşünelim. Yani üçüncü bir faktör getirmemize gerek yok. O zaman devinim şey
kendine
olacak. Devinim dışsal olacak, içsel olmayacak. Yani varlık yokluğa geçtiği zaman, orada eğer bir devrimden söz ediyorsak, o devrimin kaynağı üçüncü bir moment kendisi. Değil. Kendisi. Yani varlık kendinde yoklukla bir. Yokluktan ayrı değil. Ayrı ama aynı zamanda da bir. Şimdi devrim olumsuzun şeyiydi, ürünüydü. Yani tüm varoluştaki devrim, fiziksel devrim ya da mantıksal devrim, ne dersek diyelim, ancak ve ancak şeyle, olumsuzla, yoklukla olanaklı. Yani yokluk, eğer olumsuz ve yokluğu aynı şey olarak düşünebilirsek...
İlk olumsuz yokluk.
Evet. Ve o zaman devrim ne zaman başladı diye sormanın da anlamı yok. Çünkü devrim her zaman var. Yani çünkü olumsuz ya da yokluk yaratılan bir şey değil. O da zamansız olarak var ve şimdi yargı durumunda kavram var ve kavramın olumsuzlanması var. Olumsuzlanmış kavram. Olumsuzlanmış kavram dediğimiz zaman bu doğru. Bu anlatımda kalırsanız şeyi göreceksiniz. Kavramın kavramla ilişkisini göreceksiniz. Eğer kavramdan başka bir şey yoksa, olumsuz kavram bir ilişki ise, burada olsa olsa kavram ve kavramın ilişkisi olabilir. Yargıda kavramla kavramın ilişkisi. Yani kavramla kavramın ilişkisi dediğimiz zaman bu kavramın kipleri, şeyleri, türleri, tekil, tikel ve evrensel, onlar orada kapsanıyor. Şey düşünün, iki saydam kavram düşünün ve onların çakıştığını düşünün, aynı olduklarını, ayrı olduklarını ve o iki kavramın kendi içinde üç tane daire kapsadığını düşünün, saydam olarak yine, aynı yerde, aynı zamanda, aynı yerde, zamanı da düşünelim isterseniz, yani biraz benzetme yapıyoruz ya da örnekten yararlanıyoruz. Kavram evrensel, tekil ve tikel olabilir. Kavramın kavramla ilişkisi, yine aynı üçlü ayrımı kendi içinde taşıyan ikinci bir alan düşünün. Yani yargı bu. Ve bu ilişki eksik bir ilişki. Niye eksik? Koşaç var ortada. Koşaç şey, yabancı madde. Yani koşaçın, belki ilgini söylediklerinden daha fazla şey söylemek gerekiyor koşaçı anlamak için. Yani koşaç ne yapıyor orada? Koşaç yargıyı işlev haline getiriyor. Yani yargı koşaçsız olamaz ya da önerme koşaçsız olamaz. Özne ve yüklem bağlantıyı şeyde kuruyorlar. Koşaç dolayısıyla kuruyorlar.
Koşaç zemin oluyor o zaman. Onun zemini.
Olabilir, doğru. Yani zemin onları var eden faktör bir yerde.
Evet.
Yani ama koşaç özdeşlik anlamına da gelir zemin efendim.
Evet. Yargı olma. Aynı zamanda özne ve yüklemin de bağladığı ölçüde özdeşlik tabidir.
Evet.
Aynı zamanda o da.
Şimdi öyleyse diyor, ilk olarak yükleme karşı özne, evrensele karşı tekil gibi alınabilir. Evrensele karşı.
Yükleme karşı özne.
Evrensele karşı tikel ya da tikele karşı tekil gibi. Yani bunlar hepsi birbirine karşı alınabilir diyor. Şimdi evrensel diyelim. Gel ve
şu kırmızıyı kullan.
Şuna biraz bastırırız. Bastırırız. Aslında biraz bastırırız. Tutarsan ben yazar. Bu da daha iyi şey olacak. Yani şimdi tamam, olmadı. Bunları da önceden hazırlasak iyi olur video için.
Evet.
En azından şey printer çıkışı alınabilir. Şimdi ilerliyoruz. Yargı kavramın kendi kendisi yoluyla yarılmasıdır diyor 479'da. Şimdi burada belirli varlık yargısına geldiğimiz zaman o burada şeyler var. Güzel noktalar var. Onları tekrar yakalayacağız. Şimdi buraya şey mi ne? Çok fazla şey koymadık. Yani bunlar net olması gerekir. Kaç doluyor mu şey birinci disket?
Ha? Bir dakika.
Bir dakika. Tamam, bu değil mi? Şimdi olumlu yargıda bir dolaysızlık var. Olumlu, peki, o deminki örneğe dönelim. Kavram var ve bu üçlü bir yapı taşıyor. Kavramın kavramla ilişkisi. İkisi de üçlü yapılar taşıyorlar ve olumlu yargıda dolaysız yargı ya da ilk anda kavramlar, şimdi kavramı o tek parça olarak düşünelim. Yani tek tikel ve o momentleri görmeyelim. Gül bir kırmızıdır vesaire gibi, gül kırmızıdır gibi önermelerde ya da yargılarda özne ve yüklem ilkin dolaysız. Yani şimdi eğer yargıdan, kavramdan yargıya geçtiysek, yargı kavramın yarılması olarak tekil evrenseldir biçiminde düşünebiliyorsa ya da kavram kavram ilişkisi olarak düşünebiliyorsa, şimdi o ilişkinin en yalın biçimini doğal olarak düşüneceğiz. Yani ilkin henüz bir daha öte ayrımlaşma olmadan aldığımız zaman o şeyi yalın olarak görüyoruz. Özne pozundaki kavramı ve yüklem pozundaki kavramı yalın olarak görüyoruz. Ya da dolaysız olarak görüyoruz.
İkisi de evrensel.
Hayır, dolaysız olmaları önemli ilkin. Çünkü bunlar şey, kavramın ortadan kalkmasıyla geldiğimiz aşamada yargının ilk görünüşü böyle. Daha sonra yargının kendisi ortadan kalktığı zaman ya da bu belirli varlık yargısı ortadan kalktığında o zaman öznenin ve yüklemin karakterleri değişecek. Onlar da ortadan kalkmış özne ve ortadan kalkmış yüklem olarak reflektif olacaklar. Yani onlar kendileri ayrım taşıyacaklar. O yüzden dolaysız yani Dasein yargısında, belirli varlık yargısında uçlar dolaysız. Ondan sonra yansıma yargısında uçların kendileri şeyler, negatifler ve ortadan kalkmış oldukları için onlar ilişkili olacaklar. Şimdi şeyi düşünelim. Gül kırmızıdır dendiği zaman bu tekil ve evrensel olarak düşünülüyor değil mi? Kırmızı evrensel, gül tekil olarak düşünülüyor. Ama diyor Hegel, gül aynı zamanda kırmızıdan çok daha başka şeyleri de kapsayan bir bütün. Ve gül sadece kırmızı değil, gül aynı zamanda kokulu, dikenli, bitkisel vesaire vesaire. Ve gülün kendisi bir evrensel. Yani tekil olmadan ayrı olarak gül aynı zamanda bir evrensel oluyor ve gülün yüklemi yani kırmızı ya da kokulu olması vesaire bunlar o şeye, özneye ait olan belirlenimler oluyorlar. Onların arasında kırmızılık sadece tekil bir yüklem, tekil bir özellik. Yani yargının normal biçimi tekil evrenseldir diye ve bunu
burada tekil mi oluyor, tekil mi oluyor? Yani şey,
tekil.
Gülün kırmızı olması.
Gül orada tekil.
Hayır, gül tekil olan.
Gül tekil olan ve kırmızı gül, evrensel olan.
Kırmızı evrensel.
Şimdi
olan.
Burada eğer
bir saniye.
Gül de evrensel.
Hayır, gül tekil mi orada? Gül kırmızıdır dediğimiz zaman. Yoksa tekel evrensel geçiş mi o? Bu şimdi. Tekeli düşünmüştük. Hani dı var mı başında yok mu?
Evet, tamam, döneceğiz. Gül normal olarak tekil evrenseldir. Şu bantı anladın mı? İki. Ama bunun aynı zamanda evrensel olduğunu da görüyoruz. Evet. Bu da aynı zamanda tekil olarak, tekel değil, tekil olarak kendini gösterebiliyor. Tekil olmasının anlamı şu, şeyin gülün yüklemleri, şeylerinden, özelliklerinden yalnızca birisi. Şimdi ilintilik anlatımını kullanıyor Hegel. İlinti ne demek? İlnek tözde olan bir şeydi. Tözün ilnekleri tözde ilinti içinde. İlinti sözcüğü acaba doğru mu? Yani inherence İngilizcesi.
Inherence kendinde olan değil mi?
Değil. Inherence işte ilintili olmak demek. Yani kendi olabilir. Gündelik konuşmada bazı sözcükler şey bozulabiliyor İngilizce'de dedi. Yani İngilizler mesela bizim olanak dediğim şey İngilizler possibility diyorlar. Dikkat edersen onu göreceksiniz. Şimdi ilinti töz ve ilinekleri arasındaki ilişkinin adı ya da niteliği. Inherence buradaki şey. Kendinde olması tözün ilinekleri töze kendinde mi ait? Yani töz ilineksel töz ya da ilinekler töze saltık olarak mı ait? İlinekleri kaybedebilir töz ve yine de töz olarak kalmayı sürdür. Aslında ilinek ve töz arasındaki karşılık şey, bir tarafın geçiciyken öteki tarafın kalıcı olması. Yani ilinekler şey, önemsiz olanlar. Bir araba kırmızı olabilir, beyaz olabilir, başka renkler.
Yani renk, kırmızılık şimdi ilineksel. İlinek mi oluyor?
Evet ve kırmızılıkla araba arasındaki ilişki ilinti ilişkisi. O ilintili. Arabanın doğasına, özüne ait değil. özellik gibi.
Yine de onlar olmadan, yani o kırmızılık değil de bütün kırmızılığa denk düşen şeyler olmadan o töz olmuyor aslında.
Evet, töz ve ilinekler de bir aynı zamanda.
Bir.
Yani onu da söylemek zorundayız ve çelişkiye düşüyoruz. Düşmemiz doğal. Yani ilinekler hem gözden çıkarılabilir hem de çıkarılamaz.
Ama biraz evvel ilinek olmadan töz, yani ilinek...
Olamaz dedik.
Öyle olması lazım. Evet. Biraz önce öyle demedik.
Demedik. İlinekler önemsiz, silinebilir dedik.
Ama öyle son şartıya gelip de ilineğin şeyini gerçek kavramında koyduğun zaman da onun aynı zamanda kendisi de bir töz olarak
işlenmek. Yani hiçbir ilneği olmayan bir töz olamaz ya da ilnekleri olmayan bir şey töz olamaz. Tözün ilnekleri olmak zorunda. Yani su örneğin töz ise, arke ise Thales'in sisteminde suyun şeyleri ilnekleri suyun aldığı her biçim. Spinoza'da ilnekler yüklemlerle birlikte gidiyor değil mi? Ya da kiplerle birlikte gidiyor. Onları nasıl, yani şöyle ya da böyle düşünebilirler ve genellikle bu diyalektiği tam olarak bilmeyen düşünürler orada hata yapıyorlar o bağlantıları kurmada. Şimdi burada dolaysız varlık ya da belli varlık yargısında, dolaysız yargıda öznenin tekil olması, yüklemin evrensel olması. O zaman burada şey görünüyor, özne bir belli varlık ve birçok şey gibi görünüyor. Özneyi şey olarak alabiliriz diye gel. O zaman yüklem onun özellikleri olacak. Özneyi şey gibi, töz gibi alabiliriz. O zaman ilnekler ona bağlanacak. Başka ne olabilir? Edimsellik olarak bir edimsel bir şey olabilir diyor özne. O zaman olanaklar yüklem olacak. Böyle gidiyor. Burada anlamamız gereken, yani bize yararlı olabilecek şey şu. Şimdi özne tekildi. Genel yargı biçiminde özne tekil oluyor. Ama bu tekil aynı zamanda evrensel. Neden evrensel? Evrensel deyince biz yine ortak olmayı anlıyoruz. Onu anlamamalı aslında. Çünkü şeyin, çiçeğin, gülün, tekil olan gülün aslında evrensel olarak düşünülmesi ne anlama geliyor? O birçok özelliği kendi altında türleri olarak ya da bir bakıma tikelleri olarak kapsayan bir evrensel gibi ortaya çıkıyor. Yani gülü evrensel yaptığın zaman o zaman onu birçok özelliğin bir bütünü yapmış oluyorum. Yani bütün evrensel aynı şey değil. Ama eğer Hegel ki başka bir yerde şey diyor, bir amaç diyor, amaç da evrensel evrenseldir diyor. Yani bir insanın yaşamındaki amaç. Neden? Yani amaç nasıl olur da evrensel olabilir?
Amaç... Evet, amaç şey diyordu, erek saltık evrenseldir. Oradan mı? Tengörünün
her şey diyor, amaca şey olur, bağlı kılınır. Ona, onun altına düşer ve ona uydurulur. Yani amaç orada tikelleri belirleyen ya da yöneten egemen gibi görünüyor. Şimdi, yani gülün evrensel olması, öznenin evrensel olması, bu anlaşılabilecek bir şey gibi görünüyor bana. Yani çok. O zaman renk ya da koku ya da başka özellikler evrensel olmak yerine o evrenselin kendisinin tekillerinden biri oluyorlar. Tekil oluyor, evrensel tekildir. Yani tekil evrenseldir biçime şey yapıyor, olduğu gibi tersine dönebiliyor ve onun içerikle ilişkisini böyle açıklayaya geldi. Şimdi mantıksal olarak eğer kavramın üç momenti birse onları birbirlerinin yerine kullanabiliriz. O problem yaratmayacak. Şimdi olumlu yargıdan olumsuz yargıya geçişi hatırlayabiliyor muyuz?
Bunu şu şekilde de ifade edebilir miyiz? Yani gül kırmızıdır deyince benim kafam çok öyle bir bağlantı kurmuyor da yine hani kavramın kendi kavramıyla yani kavramı gibi düşünüp yani kavramın kavramı onun evrenseli.
Evet.
Ve kavram olma belirliliği de bunun tikelliği.
Şimdi tikellik henüz gelmedi burada. Yani şu anlamda gelmedi.
Yani kavram...
Tekil ve evrenselle ilgileniyoruz yargının biçiminde. İlk kez tikellik geldiğinde karşımıza şey olarak gelecek.
Belirlilik değil mi?
Belirlilik ama evet. Evrensel de belirli. Yani evrensel de belirli. Tikelden ayrı bir şey
ama,
diyemeyiz.
Tabii ki
evrensel
diyemeyiz ama...
Tekilliği nasıl koyacağız burada?
Tekilliği de evrenselliği onun
bak şöyle
onun
diyeyim,
özdeşliği gibi.
O zaman
yani
daha da,
evrenselliği
daha
onun özdeşliği.
Daha da yalınlaştım. Bu şey yapacak. Şimdi Hegel'in mantığını izleyelim. Kavram tekil olarak belirlendiği zaman kendi içindeki çelişkisinden dolayı kendini ortadan kaldırdı. Kavramın kendini ortadan kaldırması, tekilin kendi olumsuzluğuyla ilişkiye girmesi demekti. Tekil, kendi tekilin olumsuzluğuna tikel değil, evrensel demek çok daha şey. İlk anda uygun görünüyor. Yani tekil...
Ya da geldi olumsuz nokta, tekil dediğimiz de orada karşısında başka bir tekil, o da evrensel olarak koyuyor kendini, o tikel olarak koymuyor. Evet yani evrensel daha olumsuz tekil,
tekil evet.
Evrensel diye evrensel olarak.
Onlar da önemli. Yani onu tanıtlamak şey, biraz şu an düşünmediğim bir şey. Ama emin olduğum şey şu, eğer tekil yarılıyorsa, tekil kendindeki olumsuzu ortaya koyuyorsa, tekilin olumsuzu ne olabilir? Tekil olumsuzdur diyeceğiz. Yani tekil olumsuzdur dediğimiz zaman, o olumsuz, tekilin olumsuzu olan şey, eğer evrensel olarak alıyorsak, yargı biçimini türetmiş oluyoruz. Yani kavramdan yargı biçimini türetmenin yolu bu. Ve kavramdan kavramın olumsuzlamasıyla türeyebilecek başka hiçbir şey yok. Yani ideal türemezseniz, ondan sonra tasın türemez ya da yaşam ideası vesaire gibi şeyler türemez.
Ne türüyor? Tekilin olumsuz.
Yargısı. Yani kavramın olumsuzlanmasından olsa olsa evet. Yargı türeyebilir.
Öyle de zaten.
Öyle. Evet. Yani orada kuşkumuz yok. Yargının olumsuzlanmasının analizini yaptığımız zaman ya da tekilden hareket ediyoruz çünkü. Yani kavramın son momenti tekildi. Tekil biçimi altında kavram kendini olumsuzluyor ve tekili aldığımız zaman onun evrenseli kendi olumsuz olarak kapsadığını göstermemiz gerekecek. Yani bu evet. Evrensel bir şey.
Onun yapılması evet. O çıkarsaması o.
Evet.
Ama buradaki anlatımlar çok karışık. Tekil soyut olarak evrensel değildir diyor. Tersine tekilin yüküne böyle bir yüklem olduğu için ya da özne ile bağlantı olmaksızın kendi için alındığında soyut evrensel olduğu için.
Soyut
evrensel. Evet.
Ama yukarıda soyut evrensel değildir diyor.
Evet.
Şimdi soyut evrensel dediği şu, kırmızı soyut evrensel.
Ha?
Yani kırmızı soyut evrensel. Yüklem. Peki, eğer yüklemi evrensel... kırmızı olarak düşünürsek soyut evrensel. Ama özneyi yüklem, özneyi şey hı. olarak düşünürsek, hı. tekil olarak düşünürsek, pardon, özneyi evrensel olarak düşünürsek
ha?
o somut evrensel. Neden somut? Çünkü özne kırmızı olmanın yanında kokuyu bakın. Ve başka özellikleri de kapsıyor. Somut dediği şey o. Yani daha içerikli ya da birçok özellik.
Burada tekilin karşısına
soyut evrensel.
Ama buna göre ilk olarak tikeldir diyor tekil için. Evet. Tekil buna göre ilk olarak tikeldir.
Evet.
İşte dahası olumlu yargıda kapsanan öteki önermeye göre
şimdi, tekil, falan iyi. Tekil tikeldir dendiği zaman kavram tikel tikelleşme aynı zamanda kavramın yargı kavramın tikelleşmesiydi ya da belirlilik kazanmasıydı.
Oluş gibi değil mi?
Oluş tekil oluş kategorisi tekil gibi ya da tekil oluşa benziyor. Yani tekil ve oluşun yerleri aynı. Oluş ortadan kalktığı zaman Dasein ortaya çıkıyor. Tekil ortadan kalktığı zaman yine Dasein ortaya çıkıyor ama bu Dasein şey, kavram, belirli kavram ya da kavramın tikelleşmesi. Yargı kavramın tikelleşmesi. Ona itiraz etmiyoruz galiba. Şimdi burada sağlam noktalar bulup onları kullanmayı denememiz gerekiyor. Bu yani hem kolektif olarak bunu yapmamız olanaklı hem de şey
biraz
doğru olan bu.
Hayır, şimdi biz kitabı mı takip ediyoruz yoksa tabii. Kendimiz mi?
Ya, kitap takip ediyoruz. Tabii. Yani kitapta eğer şimdi örneğin yargı kavramın tikelleşmesidir önermesi eğer Hegel'in belirtmediği, söylemediği bir şeyse onu söylemeye hakkımız yok. Ya da geçici olarak, kişisel olarak söyleyebiliriz.
Sizin söyledikleriniz zaman başka açılımlar yani sizin diyorum şeyleriniz.
Ben Hegel referans vermeye çalışıyorum. Ha. Yani hem kayıttan bakabilirsiniz hem de şu anda eğer hatırlıyorsanız gösterebilirsiniz. Yani yargı kavramın tikelleşmesidir. Bu Hegel'in şeyi, çözümlemesi. Yani nerede var? Hemen yargının başında var. Yargı yani şöyle diyor, yargı kavramın kendisine koyulmuş belirliliğidir. Yargıya buna göre kavramın en yakın olgusallaşması denebilir. Ve burada tikelleşme sözcüğünü belki başka bir yerde kullanıyor ama kullandığında
kategorize de edemiyoruz, sınıflandıramıyoruz da çünkü hep iç içe geçmiş.
Şimdi ya böyle karışıklığı yenmenin bu daha evet. Mantığın daha önceki bölümleri daha az karışık değil. Aslında aynı karışıklık oralarda da var.
Burada yalnız problem biraz
şimdi çiftlemeye benim. Başlıyor şimdi çift.
Biçim ve içerik kayması evet çok sık oluyor ama şeyimiz yok biraz yok. Şimdi
takibi
yani bu kaçabilir. Tekil, tikel ve evrensellik biçime düşer.
Özne evet. Yüklemelerde
yargı ise içeriye düşen bir şey.
Evet.
Şimdi bu ayrım aslında içerik ve biçim birbirinden ayrı olmayan şeyler.
Evet ama
aynı şeyler ama burada
yani ben kırmızıdan söz ettiğim zaman içerikten söz ediyorum. Evet. Gülden söz ettiğim zaman vesaire içerikten. Ama bu, tekil, tikel gibi
bu
şeylerden
bu kaymalar şey yapıyor. Karıştırıyor ama sonuçta açılabilecek ve netlikle konulabilecek
şeyler.
Yani biraz pratikle bunu daha netleştirebiliriz. Daha
evet. Şimdi şey eğer bunu gerçekten hakkını vererek yapacaksak tabii yavaş gideceğiz ve sindirerek, özümseyerek gideceğiz. Yani o kadar şey değil, karışık değil. Hegel'in burada kaç, 50 sayfalık falan bir bölüm var. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz daha bütüne bakalım o zaman. Buradaki yargıların bölümlenmesi, mantık biliminin ya da kavramın bölümlenmesiyle paralel gidiyor dedik. Önce varlık yargısı var, sonra öz alanın yargısı, sonra kavram alanının yargısı. Şimdi öz alanının yargısında özün özellikleri, öz alanının özellikleri kendini gösterecek. Öz alanının özelliği de yansımaydı. Ve öz alanının yargıları şey... Tekil, tikel ve evrensel diyor. Yani yargı olarak tekil yargı, tikel yargı ve evrensel yargı. Bunlara bir bakacağız. Ondan sonra yine öz alanına düşen bir zorunluluk yargısı var. Zorunluluk yargısı kategorik yargı ve hipotetik yargı olarak. Hipotetik yargı, kategorik yargı örneğin tözselliğe karşılık düşüyor. Güzel. Hipotetik yargı ise nedenselliğe karşılık düşüyor. A varsa B vardır. Eğer A varsa B vardır. Şimdi bunu anlayabiliyoruz. Ayrık yargı bu biraz şey. Yani Hegel bunu verili alıyor. Hegel çıkarsamıyor ayrık yargıyı. Ayrık yargı disjunktif yargı. Bu şeyden ikisinin kategorik ve hipotetik yargının birliği. Burada hem de ya da ya da şey var. Bağlantısı var. Bunları çözmek o kadar şey değil, zor değil ama yani zaman ve emek gerektiren bir
zor
şey.
Zor değil belki bir de şeye bakmak lazım. Yani biz kendi usulümüzle farklı tabii. Bir yargı türü çıkarabiliyoruz. Yani bunların dışında bir yargı ortaya koyabilmek mümkün mü? Veya belki o Viyana çevresi şeyler.
Olabilir. Ona ben
bakmak lazım.
Evet ama önce bu tabloyu bir yani Kant'ın tablosunu bir ona iyice bir sınamamız iyi olur. Şimdi burada geçişler önemli. Değil mi? Yani geçişleri ezbere yapmayacaksak o zaman diyelim ki belli varlık yargısından yansıma yargısına geçiş. Yani o dört bölümden ikisi bunlar. Bunların nasıl olduğunu çıkarsamamız gerekecek. Orada genellikle Hegel de bunları çok fazla vermiyor. Küçük mantıkta Bunlar ayrıntı olarak verilmiyor. Sadece geçiş yapılır falan diye söyleniyor. Peki, şimdi yansıma yargısına geçtiğimizi düşünelim. Burada tekil ve evrensel ilişkisinde yansıma yargısı sayfa 492'de. Buradaki tekil ve buradaki evrensel birli varlık yargısındaki tekil ve evrenselden ayrı. Nasıl ayrı? Bunlar şey, öz alanının tekili ve öz alanının evrenseli. Ya da burada şeydeyiz, yargının ortadan daha zor. Dolaysız yargının ya da belli varlık yargısının ortadan kalkmış durumu var. Şimdi özne dolaysızdı ilkin. Yüklem de dolaysızdı ya da soyut evrenseldi. Burada yansıma yargısındaki problemimiz şu. Burada diyor Hegel, bu Hegel'in sözü ya da Hegel'in şeyi. Yüklem belirleyicidir, özseldir, özne oynak. Çünkü özne tekil oluyor, tikel oluyor ve evrensel oluyor. Yani bu gül, kimi güller ve tüm güller. Yani orada bir şey var, öznenin değişmesi var. Ve bu değişmeyi yüklem belirliyor.
Bu gül tekil, kimi güller tikel değil mi?
Evet, kimi güller tikel ve tüm güller. O da evrensel. Yani tümel. Tümel ve evrensel. O ikisini
karşılaştırıyoruz.
Burada bunu nasıl açıklayacağız? Yani bırakalım öteki problemler dursunlar hepsi. Onlar da duruyorlar. Yani çözülmüş olmayanlar var, çözülenler var. Ama eğer şeyde yansıma yargısında özne değişkense, oynak olansa, yüklem özsel olansa, çünkü şey diyordu mesela, bu bitki şifalıdır. Bu bir şey yargısı, reflektif yargı. Derin düşünce yargısı ya da özsel yargı ve burada neden bu şeyden, belirli varlık yargısından ayrı? Çünkü bir ilişki var diyordu şifalılıkta ve ya da şifalılık bitkiyi insanla ilişkilendiriyor diyor Hegel. Değil mi? Bu küçük mantıkta veriyor galiba. Evet. Ya da burada da veriyor olabilir. Bu pek bir şey anlatmıyor. Şimdi büyük mantıkta şey diyor, bir toparlamadan söz ediyor, kendini toparlama. Yani yansıma yargısında tekili aldığımız zaman tekil kendini toparla, tekilin kendini toparlaması.
Birliğe
toparlaması. Tekil, şöyle düşünebilir miyiz? Çünkü tekil oynayacak. Tekil önce bu olacak, sonra kimi bunlar olacak, sonra tüm bunlar olacak. Yani tek olacak, birçok olacak ve tüm olacak.
Toparlama dediği bu içinin birliği.
Evet, toparlanan şey tekilin çokluğu ya da tekilin
bir
tekil şey değil burada. Gerçekten tekil değil. Tekil de
ne demek gerçekten tekil değil?
Tek değil. Yani örneğin bir önceki yargıda gül kırmızıdır dendiği zaman oradaki gül özne olarak kas katı duruyor. Gül. Onu sen evrensel olarak düşünsen de yine de o tek tekil bir özne. Yani orada henüz kimi güller ya da tüm güller gibi bir durum yok. Gül var.
Kimiyi nasıl tekil olarak koruruz diyor. Ama bu üçünün birliği olarak mı bir şey? Toparlamak.
Şimdi kimiye geçmek için Hegel şöyle bir mantık uyguluyor. Bir, bu özsel evrenseldir diyor, değil mi? Yani yansıma yargısını alırsak diyor, normal olarak tekil evrenseldir biçimi var. Şimdi öz alanında ya da yansıma yargısı biçiminde düşünürsek bu olumlu yargıyı, o zaman bu bir özsel evrenseldir olacak diyor. Bu Hegel'in örneği. Şimdi burada olumsuz yargıya geçiş nasıl oluyordu? Olumsuz yargıya geçiş şeyden oluyor muydu? Koşaça olumsuzluğu ekliyorduk değil mi? Yani gül kırmızıdır, gül kırmızı değildir. Buradaki olumsuz nereden geliyordu?
Koşaçtan geliyor.
Biçimden geliyor, koşaça ekleniyor. Yani çünkü gül kırmızı değildir aslında. Öyle gül kırmızı... Yargının bir, affedersiniz şeyi, aptallığı şey, yani yanlış olmaz. Çünkü yargı gül ve kırmızıyı eşitliyor ama gül ve kırmızı asla eşit değil. Olumsuz yargı buradan geliyor. Yani bir Dazlan yargısı olumsuzun gülün kırmızı olmamasından geliyor. O zaman ha diyorsun, doğru, gül kırmızı değil. Ne? Gül güldür. Kırmızı da kırmızıdır. Yani sen gül ve kırmızı nasıl eşitlersin? Bu olumsuz. Şimdi bu olumsuzluk...
Ama biz burada gülün kırmızı bir renge sahip olduğunu anlıyoruz. Yani gül kırmızıdır derken.
Ama gül kırmızı derken yanlış bir şey söylemiş oluyorsun her şeye rağmen. Gerçekte saçmalıyorsun. Yani gül kırmızı dediğim zaman resmen olmayan bir şey söylüyor. Çok aptalca bir şey söylüyoruz. Gül ne demek gül kırmızı? Kırmızı bir renk. Yani gül ise bir bitki. Nasıl bir rengi indirgeyebiliriz?
Yani gül ışığın kırmızı ısının yansıtır desen daha
doğru. O daha doğru olabilir.
Üzerine çarpan ışığın kırmızı olanını yansıtır desen.
O zaman gül yansıtır demiş olacaksın. Yani gül yansıtmadır gibi bir şey demiş olacaksın. Yine aynı saçmalama.
Ne yapsan olmuyor.
Ne yaparsan yargı şey yapacak.
Bir de buradaki gül tikense eğer o da çiçekler hakkında hiçbir şey bilmediğini söyler. Bütün güller kırmızı değil.
Bence burada çok zorlaşmış. Yani felsefe bunu zorlaştırmış, toparlayamıyorsun.
O kadar hırsız olma. Şimdi burada şey var. Bir bu değil. Bir şey vardı. Gül kırmızı değildir. Kırmızı değildir. Yani tekil evrensel değildir. Evrensel değil nedir? Evrensel olmayan nedir?
Gül kırmızı değil. Ya kırmızı.
Tikeldir.
Evrensel olumsuzu.
Evet. Olumsuz yargının olumlu anlatımı oluyordu. Evrensel değildir yerine tikel dersek ona dikkat edin, o önemli. Tekin evrensel değildir dediğim zaman onu olumlu olarak anlatmak için tekil tikeldir demem yeterli. Şimdi yansıma yargısına geldik. Tekilden başladık. Yani normal ilk yargıdan başladık. Tekil evrenseldir. Ama bu tekiller şey değil, dolayısıyla tekiller değiller. Bu bir özel evrenseldir diye açılabilir. Yani şimdi ben bu bitki şifalıdır dediğim zaman bir belli varlık yargısı üretmiyorum. Bir reflektif yargı üretiyorum. Bir derin düşünce yargısı üretiyorum ve o zaman bunu bir Hegel bu yani tekil yerine bu'yu geçiriyor. Yüklem yerine de özel evrensel. Evrenselin karakterini belirtiyor. Yani şifalı ya da yararlı dediğin zaman bu evrensel ama bir özellik var burada. Yani
aslında buradan, burada bahsettiği özellik. Şey aslında yargıyı anlatıyor. Yani yansıma yargısını ele aldığında bunu söylüyor öyle değil mi? Yani
evet.
Yargı hakkında inceleme yaparken. Evet. Bunu söylüyor. Dolayısıyla da orada aslında ilk baktığı şey yargının kendi yalınlığı içerisinde hani varlığını alıyor. Daha sonrasında özselliğini alıyor. Yani aslında buradan sonraki kavramlar hep ikili gidiyor. Yani yansıma yargısı dediğimiz zaman da hani yansımayı tek başına aldığımız zaman bu bir veya yargıyı tek başına aldığımız zaman bu bir kavram belirliliği. Yani tamamen başka bir yerden bakıyorum.
Evet. Devam edelim şeye. Yansıma yargısını incelemeye. Onu bitirelim ondan sonra yine bağlayabilirsin.
Peki.
Yani gerçekten tam izleyemedim nereye gideceğini. Tekil yargıyı yani tekil evrenseldir yargısını bu bir özel evrenseldir çeviriyor. Şimdi burada şey var. Bir bu değil diye bu değil diye bir özet üretiyor. Bu değil. Bunu neden türetiyor?
Bu değil.
Bu değil. Yani ilk belli varlık yargısı durumunda o tekile bu diyemez ve değili de ekleyemezdi.
Bu olmayan.
Çünkü burada yansıma var. Yansıma yani öznenin kendisi aynı zamanda da buysa bu olmayan bir başka boyuyla da ilişki içinde. Yani,
yani özneye de burada dolaylılık düşmesi.
Evet özneye de dolaylı ve ilişkili. Yani ilişkili özne de olması. Hem bu hem de bu değil. Bunun gerekçesini anlayabiliyoruz. Valla bu şeyi bence kaset şeyden kayıttan dinleyin bir şey için yani tekrar izleyebilmek için. Çünkü aynı zamanda da bunu okuyun şey mantık bilimini. Eğer paralellik gördüğünüz ölçüde şey olacak. Belki rahatlayacak işte. Ama devam edelim. Yani bunu bırakacak değiliz. Aslında 6 ayda falan bitirebiliriz.
Yani şeyin dolaylılığı, ilklemin dolaylılığı biraz daha açık da.
Evet, özlemin dolaylılığına dikkat etmemiz gerekiyor.
Nasıl?
Şimdi bir bu değil, bu değil dediğimiz zaman burada bu değil bize şey veriyor. Tekilden çokluğa geçmenin yolunu açıyor.
Yani kere geçme.
Bakın o çok kısa aslında. Tekil yargıya geçiş. Şimdi tekil yargıyı okuyorum. Aşağı yukarı 10 satır falan bir şey burada. Dolaysız yansıma yargısı şimdi yine şudur. Tekil evrenseldir. Bunu anlıyoruz. Dolaysız yansıma yargısı. Ama özleme yüklem belirtilen imlemde olmak üzere. Yani belirtilen imlem bunlar şey. Özleme yüklem her ikisi de yansımış kategoriler. Buna göre tam olarak şöyle anlatılabilir. Bu bir özel evrenseldir. Tekil evrenseldir anlatımı yerine bu bir özel evrenseldir. Sayfa 494'de okuyorum. Tekil yargı. Şimdi bunu anladık. Bu bir özel evrenseldir. Aynı. Tekil evrenseldir diyor. Sadece evrenselin başına özeli getirdi. Ama bir bu özel bir evrensel değildir. Aynı nedenle. Yani burada özleme yüklemin eşitlenmesi aynı zamanda olanaksız. Yani bu asla evrensel değildir. Bu tikeldir, tekildir. Tekildir. Yani bunun en yakını olan şey tekildir. Yargıda çelişki var ve yargının çelişki çözmesi gerekiyor. Yargının çelişki çözmesi kendine yargı olarak ortadan kaldırması ve ona doğru gidiyor. Yani aslında Hegel'in amacı yargıyı sonuna kadar götürüp bir tarafa atmak. O şey değil. Kavram için yeterli bir biçim değil. Şimdi ama bir bu özel bir evrensel değildir. Koptu şey. Özel reklam arasındaki bağ koptu. O genel biçime göre olumlu olan yargı olumsuz olarak alınmalıdır. Olumsuzdan, olumdan olumsuza geçişte yapıldı. Yine aynı mantıkla yapıyor. Yani gül kırmızı değildir. Gül güldür. Burada da şey, bu bir özel evrensel ama bu bir özel bir evrensel değildir. Şimdi yansıma yargı salt olumlu bir yargı olmadığı için olumsuzlama ilintili olmayan ama kendinde var olan yüklemi doğrudan ilgilendirmez. Bunu anladık mı? Anlamadık. Yansıma yargı salt olumlu olmadığı için olumsuzlama ilintili olmayan, yani ilintili olmaması şu anlama geliyordu. Varlık alan, bir önceki alanda yüklem özneye ilintiliydi. Bu da ilintili değil. Burada yansıma alanında diyor, yüklem özneyi altına alır. Altı alma ilişkisi var. İlinti ilişkisi öteki alanda kaldı. Buradaki yüklem ya da olumsuzlama ilintili, yani yüklem ilintili değil diyor ve olumsuzlama, yani bu değil dedik ya,
evet,
bu olumsuzlama bu yüklemi ilgilendirmez diyor. Çünkü yüklem şey değil diyor, ilintili değil, yani özneye bağlı değil. Özne aslında yükleme bağlı burada. Şimdi, yani bu, eğer bunu izleyebiliyorsak, yüklemin özneyle ilişkisi, birinci durumda yüklem özneye dayanmak durumunda. Özne töz gibi duruyor ve yüklem ilinek gibi duruyordu. Burada ise şey, özne bağımlı ve yüklem bağımsız gibi duruyor. Ve
yani nitel yargıda mı demek istiyorsun? Bu tekil yargı. Şeyden mi?
Nitel yargıda
evet, özne,
özne bağımsız.
Bağımsız.
Özne bağımsız, yüklem bağımlı. İlinti ilişkisi vardı.
Daha tasarlı olan özneydi. Evet. Burada yüklem tasarlı.
Evet, yani özne sağlam dayanak olarak duruyor. Yüklemler özneye girip yapışıyorlar. Ya da onun özellikleri gibi duruyorlar. Orada değişken olan şey, yani gül kırmızıdır, gül sarı, gül sarıdır, gül kokuludur vesaire vesaire ve yüklem bir değişkenlik gösteriyor, özne sağlamlık gösteriyor. Şeyde diyor, yansıma yargısında ise tam tersine yüklem sağlamlık gösteriyor, özne oynaklık gösteriyor ve tekil tikel ve evrensel oluyor özne burada. Şimdi bunun
ilaç şifalıdır, bir şey şifalıdır, olmuş şifalıdır.
Şimdi evet, şeyden tekilden tikele nasıl geçecek? Yani bu bir budan birçok buya nasıl geçecek? Ya da bu mesela bir şey daha var, o da dikkatinizi çekecek. Gaius ölümlüdür dediğimiz zaman tekil evrenseldir gibi görünüyor ama kimi Gaius'lar ölümlüdür, kimi Gaius'lar diyemeyiz diyor. Niye diyemeyiz?
Gaius tekil çünkü.
Kimi, evet, kimi, kimi insanlar diyebiliriz. Orada da bir şey var, çözecek bir mantıksal problem var ama şimdi tekil yargıdan tikele geçeceğiz ya da bir budan birçok buya geçeceğiz. Nasıl geçiyoruz? Bunun aslında tekil kendi içinde şey, kendi için varlık gibi düşünüldüğü zaman
yansıyan bir özdeşlik gibi
kendi için varlıktan şey söz edilebilir mi burada? Edilebilir. Niye? Çünkü öz alanındayız. Yani öz alanıyla komşu bir alandayız ya da paralel bir alandayız. Ve eğer özne şey gibi yansıma yargısında özne özün özelliklerini gösteriyorsa ki yüklem gösteriyor açıkça, özsel evrenseldir diyor. Özsel öznedir de ara vereceğiz birazdan. Bunu tamamlayayım. Şimdi bir bu. Bu tekil. Bir bu değil. Bu olanaklı mı? Yani daha
değil
önce,
tabii,
daha önce
bir,
şey
bir,
demiştik.
Bir bu değil.
Evet. Yüklemin evrensel değil şeklini almıştık. Şimdi burada öznenin tekil değil biçimini alıyoruz. Yani olumsuzlamayı özneye yüklüyoruz. Olumsuzlamayı yükleme yükleyebiliriz. Ve bunların açıklamalarını ya da mantığını göstermemiz gerekir. Yani ben olumsuzlamayı... Şimdi olumsuzlama Türkçe'de nereye yükleniyor? Koçaça mı yükleniyor? Değildir. Değil. Yani dire yükleniyor değil mi? Ama şey desem, bu gül kırmızı olmayandır. Yani bunu da Türkçe'de ben pekala söyleyebilirim. Kırmızı olan bir gül var ama işte o bu değil. Bu gül kırmızı olmayan. Yani orada değili şeye de, yükleme de bağlayabiliyorum ve koçaç şey olarak kalıyor, serbest olarak kalıyor. This is this rose is non red. Olabilir mi?
Diz demeden de söyleyebiliriz. Yani belirli bir gülden değil, gül kırmızıdır. Kırmızı gül değildir yani.
Gül kırmızı olmayandır.
Kırmızı ayrı bir şey, gül ayrı bir şey. Gül peki, kırmızıdır kırmızı ama kırmızı,
kırmızı
gül
olmayan
değildir.
Ne? Kırmızı olmayan ne? Ya da kırmızı değil ne? Bitişik olabilir.
Kırmızı olmayan her şey kırmızı olmayandır. Evet. Yani gül işte, kırmızı onun, olmayandır.
Kırmızı olmayan
çünkü
olumsuz,
kırmızı
olumsuz bir şey.
Olan, kırmızı olmayan kırmızı değildir.
Kırmızı olmayan olumsuz bir kırmızı. Evet. Yani ya da olumsuzluk taşıyor.
Evet.
Evet. O zaman kırmızı olmayandır dediğim zaman koşaç o değili almıyor. Olumsuzlamayı almıyor. Kırmızı olumsuzlamayı alıyor. Yani bu gül kırmızı değildir denebilir. Bu gül kırmızı olmayandır denebilir. Evet. İkinci durumda koçaç...
Biri yükleme düşer, biri özneye düşer.
Evet.
Ya da birini özne olarak, bir seferinde özne olarak birini alıyorsun, bir seferinde de diğerini özne olarak alıyorsun. Özneyle birlikte bir yer değiştiriyorsun. Özne baktığın tarafta.